Ayrım 2.
Hiçbir galayı kaçırmıyorlar. Irving'in, Alan Terry'nin, Eleanor Duzzi'nin yeteneklerine hayran kalıyorlardı. Eleanor tiyatro için yaratılmıştı adeta. Irving de sahneye uygun, biçimli ve adeleli vücuduyla dikkat çekiyordu. Son derece sinirli ve değişken yüzünde bir çilecilik, bununla birlikte sefahat düşkünlüğü göze çarpıyordu. Geniş ve düz alnını açığa çıkaran yağlı saçları omuzlarına dökülüyor, kocaman gözleri endişe ve hüzünle, zaman zaman da tatsız, kibirli bir ifadeyle bakıyordu. Bazen dizginlenemez bir cesaret, bazen de ürkek bir melankoli sergileyerek bir uçtan diğerine kolayca savruluyordu. Bu duygulu cömert insan, kılı kırk yararcasına gereksiz çıkışları olan egoist, katı birine dönüşebiliyordu sık sık. Kişiliğinin bir parçası olan karaktersizlik ve narsizmi tümüyle gizleyebildiği söylenemezdi. Eleanor, Edward'ın yalnızca iyi yanlarını görüyordu. Davranışları ve sözlerindeki şüphe uyandırıcı olgularsa başlangıçta onun çocukluğuna yoruyor, arkadaşlarının övgüleriyle onu şımartmış olmasıyla açıklıyordu. Yeryüzündeki insanları ak ya da kara diye damgalasaydım eğer kötü bir diyalektikçi olurdum. İnsanlar ne melektir ne de şeytan. Hepimiz birer çelişki yumağıyız ve hiçbirimiz de mükemmel değiliz. Galiba Eddie benden daha iyi bir insan. Ma Ripley'nin, Möhmen ve Jeniçe'nin ölümünden sonra kendi çevrem için fazlasıyla duygusal ve katlanılmaz biri oldum diye düşünüyordu genç kız. 200 yıl boyunca püritenlerin acımasızca saldırılarına hedef olan tiyatrolar, monarşik restorasyon döneminde bazı haklarını geri alabilmişlerdi. Ünlü oyuncular Sarah Siddons, Garrick ve Keenan'ın ardından İngiliz sahnesinde Henry Irving ve Alan Terry gibi yeni isimler parlayıvermişti. Pazar günleri İngiliz kentleri dayanılmaz ölçüde sıkıcıdır. Tüm temsiller yasaklandığından yalnızca sayısız birahane hummalı bir faaliyet içindedir. Birahaneler halkın okumaktan gına getirdiği İncil'in ve gönlü kırık sofuluğun en kudretli müttefikleridir. Avukatlar parlamentodaki tozlu belgeler arasındaki köhnemiş yasaları didikleyip konuya kanuni dayanak araya dursunlar, biracılar pazar günleri çalışma izni almaya çalışan tiyatrolara, konser salonlarına ve müzikollere karşı haçlı seferi ilan etmişlerdi. Son sözü yüksek mahkeme yetkilerine de sahip parlamentonun söyleyeceği amansız bir savaş başladı. Müzikoller hastanelere ve yoksul sığınaklarına 100 bin sterlinden fazla gelir sağlayacaklarını vaat ediyorlardı. Onların görüşüne göre pazar programları seyirciyi iyiliğe ve hayırseverliğe yöneltecekti. Bunlar olup biterken din görevlileri de kapı kapı dolaşıp seçmenleri cehennemlik parlamenterlerin bayram ve tatil günlerinde temsil ve eğlenceyi serbest kılmaktadır. Girişimine karşı durmaya çağırıyor, milletvekillerine tasarıyı reddetmelerini talep eden tehdit dolu mektuplar gönderiyorlardı. Gazeteler konuya ilişkin makalelere ve ağlamaklı mektuplara geniş yer veriyor, bira ve ona bağlı taşkınlıkların neden olduğu kutsal savaşları ve aile dramlarını olağanca dokunaklığıyla sergiliyorlardı. Bu arada emekli memurlar, istelik yaşlılar ve rant tahsildarları ise pazar temsillerine karşı kazan kaldırdılar. Yalancı sofulara para ödeyen bira üreticileri tarikat mekanlarını karargaha dönüştürdüler. İncil ve bira ile temsiller arasındaki şiddetli kapışmanın yazgısını karara bağlayacak olan parlamento görüşmeleri sırasında ellerinde aziz tasvirli bayraklar, zebur ve dualar okuyarak haçlı seferleri düzenlediler. Yağmurlu bir kış günü öğleye doğru eskiyi, iki yüzlülüğü ve bira üreticilerinin kârlarını savunan birkaç yüz yobaz Westminster Kilisesi'ne geldi. Ancak parlamentoya alınmadılar. Manastırın yakınındaki bahçede dizleri üzerine çökerek ilahiler söylüyorlar, avam kamarası üyelerine sağduyunun egemen olması için dua ediyorlardı. Uzun tartışmalardan sonra parlamentodan atalarının yasalarını iptal etmeme kararı çıktı. Bira mutluluk, sevinç ve sağlık kaynağıydı. Burgonyalılar için şarap neyse İngiltere için de bira oydu. Başkentin en yoksul semti olan East End ve Dock sakinleri için bira zavallı, bazen de yegane teselli ve neşe kaynağıydı. Eleanor Marks Londra'yı ve Londralıları tanıyordu. Bu dev sömürgeci ülkede meydana gelen değişikliklerin farkındaydı. Aldatıcı bir sessizlik içinde savaşsız geçen 80'li yıllar Eleanor'a tehlikeli görünüyordu. Babasının kapitalini çok iyi bilen başarılı öğrencisi Tassi, küçük sanayi işletmelerinin neden bir bir çökerek yok olduklarını, onları yutup teslim alan endüstri devlerinin nasıl gümbür gümbür gelmekte olduğunu anlıyordu. İflas etmiş küçük burjuvalar, topraksız köylüler, zanaatkarlar, kentin ayak takımı dalga dalga fabrikalara akın ediyordu. Güçlü tröstler doğmuştu. Bir kesim inanılmaz ölçüde zenginleşirken bir diğeri yoksullaşmıştı. Marx'ın kızı, varoşlardaki mevcut yoksulluğu daha önce hiç görmemiş, canlı iskeleti andıran kadın ve çocuk görüntülerine tanık olmamıştı. Eleanor'un yüreği Whitechapel'daki East End'deki barakalarda, Thames Limanı çevresindeki evlerde gözler önüne serilen, uysalca katlanılan acı ve körü körüne mutsuzluk manzaralarına dayanamıyordu. Yoksulluk altında ezilmiş insanlara beslediği, içini sızlatan annelik duygusu onu kuşatmıştı. Onları eyleme, mücadeleye sevk etmeli diye düşünüyordu Eleanor. O denli mutsuzlar ki konuyu sorgulama olanağından bile yoksun kalmışlar. Hayat iradeleri, toplumsal rollerine güvenleri ve adalet anlayışları öldürülmüş. Onlardaki iradeyi açığa çıkartmak, lüks semtlerdeki örümceklere yöneltmek gerek. Engels'in aklına bile getirmek istemediği şey gerçekleşmişti. Artık yoldaşı olmadan yaşaması gerekiyordu. Marx'ın hastalığı süresince her gün en değerli dostunun yaşadığı 41 no'lu evin göründüğü Maitland Park Road'a çıkan köşeyi kalp çarpıntılarını bastırarak dönmüştü. Marx'ı öldüren mikropları yok edilmesi gereken güçlü sinsi bir ordu olarak görüyordu. Fransa-Prusya Savaşı günlerinden bu yana yakın dostları tarafından general diye çağrılan Engels her şeye hazırlıklı olmak için akciğer hastalıklarıyla ilgili tüm kitapları satın almış, çok ünlü doktorlarla görüşmüştü. Düşman karşısında alttan almak olmazdı. Fakat Marx'ın kapısını çalan ölüm karşılaştığı en güçlü düşmandı. Karlı yoksulluktan kurtaran, hep yanı başında dövüşen dostu, sinsi hastalık karşısında hiçbir şey yapamamıştı. Marx'ın ölümü Friedrich'i alt edememişti çünkü o ölen dostunu kendisinden daha çok seviyordu. Engels umutsuzluğa kapılma lüksüne sahip değildi. Artık yalnız kaldığına göre eskisinden daha güçlü olması gerekiyordu. Umutsuzluk bu gücü azaltabilirdi. Mağriplinin uzun yıllar yaşadığı ve öldüğü ev Engels tarafından bir yıl daha kiralandı. Yoldaşının tek bir kağıdı dahi kaybedilmedi. El yazmaları ve arşivi hiç aceleye getirilmeden taşındı. Helen Demuth Engels'in evine geçti. Regent's Park'taki geniş dairenin idaresini yorulmak bilmeyen ellerine aldı. Engels ile Lenchen'i bağlayan dürüstlüğe dayalı çok eski bir dostluktu. Birbirlerine özenle, saygıyla, en önemlisi de güven ve anlayışla yaklaşıyorlardı. Yaşamın ve ruhsal yönden sağlam, olağanüstü pek çok kişiyle yıllardır sürdürdüğü ilişkilerin olgunlaştırdığı Lenchen, Demuth, Engels için sürekli bir sohbet arkadaşıydı. Geç vakitte yedikleri akşam yemeklerinden sonra Lenchen çalışma odasına gelir, Engels kahve ve puro içerken çalışma masasının yanındaki koltuğa otururdu. Bir defasında Engels'in hüzünlü olduğunu fark ettiğinde, "Çocukluğumda babam dualar okur, bu dualarda Tanrı'ya sayısız günahından onu kurtarması için yalvarırken umutsuzluğunu ve tasalarını dile getirirdi. Eğer biz de iman sahibi olsaydık, ben bu ruh durumuna şeytanın ortaya çıkışı derdim. Ölen dostlarımızı anımsarken hüzünlenince elim kolum bağlanıyor, yüreğim sızlıyor, sanki ben de ölüyorum. Yine de işe yarıyorum sana ve Tasi'ye, henüz çok gerekliyim değil mi Friedrich? Doğrusu senin yardımın olmasa ne yapardım bilmiyorum," dedi Engels duygusal bir ifadeyle. "İtiraf edeyim, son zamanlarda uzun süreliğine hastalanmaktan korkar oldum. Belaların en kötüsü birilerine yük olmaktır. Suratını asma dostum, sen bizim baharımızsın, önemli olan da bu. Eleanor da öyle, yalnız şu Evelyn görünen o ki ben zübbelere karşı tiksinti duymayı sevgili Jenny ve Marepli'den devraldım. O kadar katı olma Lenchen. Gençlikte bundan kaçınmak herkesin kârı değil. Evlenirlerse eğer, Tasi eminim onu tedavi eder. Evelyn iyi bir devrimci ve kuşkusuz çok yönlü bilgiyle donanmış bir insan. Engels de ertesi günün menüsünü ve evle ilgili diğer konuları konuştuktan sonra Helen çıktı. Engels'in çalışma odası her eşyanın yerinin belli olduğu, tozların özenle alındığı iki bölümden oluşuyordu. Diğer odalarda burası kadar düzenli ve temizdi. evin düzenine özel bir önem verilmişti. Penceresi sürekli açık olan yatak odasına en titiz ve tertipli ev kadınını dahi kıskandıracak bir düzen egemendi. Şömine başındaki koltuk döşemeye vidalanmıştı. Lavanta ve nane kokan konsol beyaz bağcıklarla bağlanmıştı. Ev çok temizdi. Friedrich çocukluğundan beri düzenli bir insandı. Kullandığı defterler, kitaplar ve kalemler tıpkı kurutma gereci, makaslar ve çakılar gibi hep aynı yerde dururdu. Engels kendisine gerekli olan her şeyi karanlıkta veya gözü kapalı olarak el yordamıyla bulabilirdi. Tertip ve düzen için harcanan zamanın sonradan kat kat telafi edildiğini, bir şeyleri aramak için harcanan sinirsel enerjiden tasarruf sağlandığını düşünüyordu. Alışılmış çalışma ritminin bozulması, doğası gereği ölçülü ve sakin olan Friedrich'in hoşnutsuzlukla parlamasına, öfkeyle kendinden geçmesine yol açabilirdi. Marx'ın ölümünü izleyen ve yasla geçen 3 haftanın ardından Engels, kendisini tümüyle dostunun yazınsal kalıtı üzerinde çalışmaya verdi. En değerli hazine saydığı Marx'ın çalışmalarının bu denli kapsamlı olacağını beklememişti. Şu andan itibaren artık sürekli maripliğiyle olması gerekiyordu. Önceleri tek başına çalışıyordu. Paul ve Laura Lafarge'lar Paris'e iyice yerleşmişlerdi. Tassi ayrı yaşamak istemiyordu ve Britanya Müzesi'nin okuma salonu yakınlarında 2 küçük oda kiralamıştı. Oradan Engels'in evi yürüyerek en fazla yarım saatlik mesafedeydi. Genç kız kendisine bir miktar gelir sağlayan edebiyatla ilgileniyor ve zamanının çoğunu başkentin yoksul kenar semtlerinde sosyalizm propagandasına ayırıyordu. Yeni arkadaşlar edinmişti. Engels, Tassi'nin yaşıtlarıyla ilişkilerine karışmanın yarar getirmeyeceği görüşündeydi. Kendisinden çok ebeveyni tarafından reddedilen Lisa Garay'ın başarısızlıkla sonuçlanan evlilik teklifinden sonra genç kızın karşısına kendisine koca olabilecek kimse çıkmamıştı. Oysa yıllar ilerliyordu. Byron, 25 yaşını yadırgamayan, yeryüzünde hiçbir şeyi yadırgamaz demiş. Benim yaşım daha fazla ama teslim olmak yok diye şaka yapıyordu Eleanor. Engels şömine başındaki mumları yaktı ve Marx'ın portresine uzun uzun baktı. Albümü çıkararak dostunun diğer fotoğraflarını bulmak için sayfaları yavaş yavaş çevirmeye başladı. Bu sayfalardan her biri onun belleğinde ikisinin zorlu ortak yazgısından kesitleri canlandırıyordu. O muhteşem yıllar içinde her şey en iyi şekilde yapılmaya çalışılmıştı. 1867 yılında maripli, gözleri büyük bir ruhsal gücün ve inancın ifadesini taşıyor, muhteşem anlı Roma'daki mükemmel Pantheon tapınağının kubbesi gibi. Gür beyaz saçları yüzünü bir hale gibi çevrelemiş, sanki dahi Prometheus Zeus'a meydan okuyor. Kapital'in ilk cildinin tamamlandığı yıl. 1872 yılı, sarkık kirpikli gözleri, üçgen kaşları, öfke anında inip kalkan hareketli burun kanatlarıyla sağlam bir burun ve sakin, azametli yüz hatları. Paris Komününün ışığıyla bir anda aydınlanan dünya yeniden karanlığa bürünmüş. Fakat tarihin hareketini hiçbir şey durduramaz. Proletaryanın zaferi kaçınılmaz. 1875 tarihini taşıyan fotoğrafındaki Karl Marx, hem Sistina Kilise Korosu'ndaki Svafa hem de bir bedevi şeyhine benziyor. Zayıflamış esmer yüzü, benzersiz güzellikte ve yücelikte. Burun kanatlarından çenesine uzanan hüzünlü alaycı hatlar daha da derinleşmiş, keskinleşmiş ve elleri belirgin bir şekilde ihtiyarlamış. Marx en son karısının ölümünden sonra fotoğraf çektirmiş. Friedrich kar beyaz saçlı ihtiyara, süzgün gözlerdeki yabancı, şaşkın ifadeye her bakışında hüzünleniyordu. Acı bir devi yıkmıştı. Yok olmak, gücünü kaybederek yavaş yavaş ölmekten, çalışamamaktan daha iyidir. Hastalıklara yenik düşmüş bir dahi, bu olsa olsa bir trajedidir diye düşünüyordu Engels. Jenny'yi deviren ölüm maripliğe de kancayı taktı fakat yapıtları karşısında güçsüz kaldı. Onun yazıp bir kenara bıraktığı müsveddeleri son satırına kadar arayıp bulmalı, toplamalı, insanlığa sunmalıyım. Friedrich ertesi sabah yoldaşının en iyi fotoğrafını alarak at arabası durağının yolunu tuttu. Engels henüz çok genç, yapılı, zarif ve çevik bir görünüme sahipti. Düz, hafifçe geriye yaslanmış, korku bilmez bir militanınki gibi güçlü omuzları öncelikle hoştu. Hiç kimse Engels'in yaşını tahmin edemezdi. Acımasız zamanın dokunamadığı cildi neredeyse pürüzsüzdü. Şakaklarındaki dışında gür kumral saçlarında daha çok bronza çalan sarkık kocaman bıyıklarında ve gür bakımlı sakalında ak yoktu. Parlaklığından bir şey kaybetmemiş açık lacivert gözleri hem gülerken hem de öfkelendiğinde hafifçe parlayıverirdi. Her zaman özenli temiz giyinen Engels hiç de kibirli, ulaşılmaz biri değildi. Uzun boyu, atletik yapısı, asker duruşu ve bilim adamı ifadesi taşıyan yüzüyle hiç kimse çevresindekileri onun kadar açık olmaya yöneltemez, ateşleyemez, cezbedemezdi. İşte şimdi de bastonuna dayanarak sakin sakin yürürken yoldan geçenler ona gayri ihtiyari bir saygıyla bakıyor, karşılarındaki insanın ünlü, seçkin bir kişilik olduğundan kuşku duymaksızın bu insanın kim olduğunu anımsamaya çalışıyorlardı. Friedrich Engels, Londra'nın en ünlü fotoğrafçılarından biri olan Mayall'a gitmek için acele ediyordu. Bay Mayall, müşterisini yapmacık bir gülümsemeyle karşıladı ve kadife kaplı bekleme odasına davet etti. Friedrich, cüzdanından Marx'ın fotoğrafını çıkardı ve Mayall'dan çoğaltmasını rica etti. Çalışma odasına asılacak boyutlarda bana en az 200 portre gerekli. Lütfen ne zaman alabileceğimi ve ücretini söyleyin. Ünlülerin fotoğrafları karşılığında bir ücret talep etmiyoruz efendim. Böyle bir çalışma firmam için bir şereftir. Zamanında hakkıyla ün kazanmış insanların sayısı çok fazla değil ve bu nedenle onların fotoğraflarını ücretsiz çoğaltmak benim prensibimdir. Bu firmamızı batırmaz bayım. Güveniniz için teşekkür ederim. Marx büyük bir insandır. Merak etmeyin, her şey mükemmel bir şekilde yapılacaktır ve Doktor Marx'ın fotoğrafını Mayall Londra damgasıyla alacak, herkes yalnızca mutluluk duyacaktır. Teşekkürler. Friedrich zor durumda kalmıştı. Bakın Bay Mayall, birkaç yüz adet fotoğrafı ücretsiz almaya aklımdan geçiremem. Buna hiç gerek yok. İnanın ki ödeme yapabilecek güçteyiz. Fakat bu benim için mükemmel bir tanıtım fırsatı. Her şey yolunda efendim, hoşça kalın. Engels'in canı sıkılmaya başlamıştı ama belli etmemeye çalışıyordu. Neyse ki Ermen ve Engels işletmesindeki büro memurluğu yıllarında edindiği ticari kıvraklık işine yaradı. Mayall'ı kendisine bir şahıs olarak değil bir Alman kitabevinin temsilcisi sıfatıyla başvurduğuna ikna etti. Fotoğrafçı nihayet gerekli parayı almaya razı oldu. Engels, Marx'ın sayısız dostu ve dava arkadaşı, ayrıca dünyanın değişik ülkelerinde yayımlanan gazeteler ve yayın evleri için siparişini verdikten sonra eve döndü ve dostunun el yazması mirasını gözden geçirmeye koyuldu yeniden. Önündeki sayısız defterde, kağıtta Marx'ın yüreği, düşünceleri, arayışları, çalışmaları canlanıyordu. 40 yıla yakın bir süre boyunca Engels ve Marx birbirlerinden hiç ayrılmamışlardı. Mektuplaşmaları ayrılığı önlemiş, mesafeleri ortadan kaldırmıştı. Birbirleri hakkındaki her şeyi biliyorlardı. Anlayışın, güvenin, ruhsal yakınlığın, insanın adeta yalnızlığın kabuğunu kırıp bir diğerinin parçası olduğunda gerçekleşen mucizenin doruğuna ulaşmışlardı. İki beyin birleşince neler yaratmaz ki? Artık bu yalnızca dostluk değil, yaşamın çok ender bir vergisi olan ruhsal kardeşliktir. Engels dostunun ölümünü tümüyle yok oluş olarak algılamış olsaydı bu kayba katlanamayabilirdi. Ama Karl onun içinde yaşıyordu. Marx'ın varlığını kendi içinde hissediyordu. Marx'ın düşünceleri, yaratıları, davaları, buluşları ve anılarının ortaklığı Engels'in bilincindeki kaybın acısını ortadan kaldırıyordu. Taraflardan birinin ölmesiyle son bulamazdı böyle bir dostluk. Sürüyordu. Bu dostluğun zamanla ve mücadeleyle sınanmış gücü ve bu gücün anlamı ölümsüzdü. Engels, dahi Marx, Kapital gibi yüzyıllarca yaşayacak bir yapıt üretebilsin, Enternasyonel gibi bir örgüt kurup yönetebilsin diye uzun yıllar fabrika bürosunda çalışmıştı. Şimdi ise dostunun ara verdiği çalışmayı tamamlamakla, proletarya devrimi mücadelesine önderlik etmekle yükümlüydü. Ayrıca Engels, doğa bilimleri ve tarih bilimlerindeki buluşlarını da insanlığa sunmak zorundaydı. İnsanda amaç olunca bu amaca ulaşmak için güç de bulunur. Engels için dostuyla ruhsal, düşünsel buluşma anları en coşkulu anlarıydı. Bu anlar yardımıyla ayrılığı yeniyor, yalnızlıktan sıyrılıyor, tek bir amacı adadığı yaşamından zevk alıyordu. Mutluydu Engels. Yeniden seninleyim dostum diyordu içinden, insanlığa adanmış yüce beynin paha biçilmez yapıtlarını dikkatle ayıklarken. karmakarışık kağıt yığınları arasında büyük bir hevesle Kapital'in ikinci cildinin bölümlerini arıyordu. Marx bu çalışmasını kendisine en yakın insanlardan bile gizlemişti. Friedrich, Jenny ve Lenchi'nin bir an önce yapıtını bitirip yayımlanması için kendisini sıkıştıracaklarını biliyordu. Oysa o, her şeyi mükemmelliğe vardırmak, tüm ayrıntıları gözden geçirmek, ekler yapmak, netleştirmek, her düşünceyi ve tümceyi işlemek istiyordu. Marx yalnızca dahi bir bilim ve mücadele adamı değildi. Başarılarından memnun kalmayan, ulaşılmamış doruklara çıkma çabası veren bir şairin, bir ressamın ateşini taşıyordu yüreğinde. Engels gibi o da ün düşkünlüğünün ötesine geçmişti. Bu nedenle bu tür basit duygulardan uzaktı. Bu iki insan yalnızca kendi kuşaklarına değil, gelecek kuşaklara da aitti. Düşünceleri için mücadele edecek ve kazanacak olan gelecek kuşaklara karşı da sorumluluk duyuyorlardı. Kapital'in ikinci cildi var mı yok mu? Nerede bu el yazması? Marx ölmeden önce Tassi'ye Engels bunun üzerinde çalışmalı demişti. Kuşku Engels'in içini kemiriyordu. Kendisine özgü inatçılığıyla son derece zor okunur, küçücük, kargacık burgacık harflerle yazılmış sayfaları seçiyor, yeniden bir araya getiriyordu. Jenny gibi Engels de Marx'ın bu el yazısı labirentinde yolunu güçlükle buluyordu. Bu el yazısı kimi yerlerde kağıdın üzerinde sanki mürekkep değil de kan süzülmüş gibi anlaşılmaz dalgalı çizgilere dönüşüyordu. Marx'ın artık söyleyecek sözü kalmadığını, onun artık bittiğini, çünkü Kapital'in ikinci cildi diye bir şey olmadığını müjde verircesine tekrarlayan düşmanlarımız gereken yanıtı almayacaklar mı acaba diye düşünüyordu Engels. Engels'in kafası karışıktı. Dostuyla en gizli sırlarını paylaşan Marx, ikinci cildin bitip bitmediği ve üçüncü cilt çalışmalarının hangi aşamada olduğunu sorduklarında açıkça yanıt vermekten kaçınmıştı. Bununla birlikte yapıtını mutlaka Jenny'ye adayacağını da söylemişti. Demek ki yapıtı tamamlanmak üzereydi. Peki ya başlıkları düzeltirken memnun kalmayan Marx yazdıklarını yok etmişse? Daha önce yapmıştı bunu. Kendi yapıtlarını Marx kadar katı bir şekilde yargılayan bir insan zor bulunurdu yeryüzünde. Engels kağıtlarla dolu büyük bir dosyayı çözdü ve ilk sayfayı açtı. Yüzü ateş gibi yanıyordu. Alnını küçücük ter damlacıkları kaplamıştı. Dosyanın başlangıcını yeniden okudu. Sayfaları çevirdi ve dosyanın sonunu dikkatle gözden geçirdi. İşte o. İşte burada. İkinci cilt. Evreka. Engels sayfaları çeviriyor. Satırları üst üste birkaç kez okuyor. Okunamayacak kadar karışık sözcüklere büyüteçle dikkatle bakıyordu. El yazısının gotik harflerle yazılmış olmasına şaşırmıştı. Demek ki diyordu Engels, bu yazı 1873 öncesi, hayır 1870 öncesi yazılmış. Özellikle o tarihten itibaren Marx tümüyle Latin harflerini kullanmıştı. Demek ki mağripli, tekrar tekrar gözden geçirmek ve düzeltmek için yapıtını bizden titizlikle sakladın. Bizim için ne büyük mutluluk ki el yazmaların kaybolmamış. Lenchen'i çağırdı. Lenchen, paha biçilmez hazinenin bulunduğunu öğrenince ağlamaya başladı. Uzun süre kendine gelemedi. Daha sonra sevecenlikle, bizim mağripli bir yalancıdır işte. Sevgili Jenny ve ben ikinci cilde neden yazılmadığını defalarca sorduk, söylendik ama her defasında da bizimle alay etti. Kendisinin de sevdiği ifadeyle 10 yılı aşkın bir süre çocuğunu bizden saklayarak büyütmüş demek. Sahi Friedrich, Kapital'in ikinci cildinin hiç olmadığını öne sürerek Karl'a iftira atmaya yeltenen kimdi? Kitap basıldığında bu düşmanın suratını görmek isterdim.